Ayrım 9. Hapishane Defterleri. Antonio Gramsci. Sayfa 91. Şöyle bir şey oldu. Praksis felsefesi ilk revizyona birden uğradı. Yani çifte bir felsefe işleminin konusu oldu. Bir yandan bazı idealist akımlar bu felsefenin öğelerinin bir bölümünü üstü kapalı ya da açık olarak benimsediler. Kendilerine mal ettiler. Croce'yi, Gentile'yi, Sorel'i, Bergson'u ve pragmatizmi anmak yeter. Öte yandan ortodokslar dar görüşlerine göre tarihin basit bir yorumundan daha geniş anlatımlı bir felsefe aradıkları için kendilerini ortodoks sanıp praksis felsefesini temelden geleneksel materyalizmle bir tutarak revizyona uğrattılar. Bir başka akım da Kantçılığa döndü. Viyanalı Max Adler'den başka iki İtalyan profesörü Alfredo Poggi ve Aldeci Baratono bu akımın başlıca temsilcileriydi. Genellikle praksis felsefesiyle idealist eğilimler arasında bağıntı kurma yoluna giden akımlar büyük bir bölümüyle Salt, Purs aydınlar tarafından oluşturuldu. Buna karşılık ortodoksluk yönündeki akımın başlıca öncüleri olan aydınlar kendilerini açıkça eyleme vermiş oldukları için büyük halk yığınlarına az çok düşüncelerinin ve eylemlerinin özündeki bağlarla bağlıdırlar. Bu da içlerinde birçoğunun küçümsenemeyecek bir tarihsel, siyasal takla atmalarını önleyememiştir. Bu ayrımın büyük önemi var. Su katılmamış, Purs aydınlar, egemen sınıfların en geniş ideolojilerinin kotarıcıları ve memleketlerindeki aydın gruplarının öncüleri olarak dünya görüşlerini güçlendirmek ve gittikçe yaygınlaşan spekülatif felsefeciliği, yeni teorinin tarihe dayanan gerçekçiliği ile hafifletebilmek ve bağlı oldukları toplumsal grupların silah deposuna yeni silahlar kazandırabilmek için praksis felsefesinin bazı unsurlarından yararlanmak zorundaydılar. Öte yandan ortodoks eğilim, halk yığınları arasında en yaygın ideoloji ile yani dünya dışındaki bir tanrı düşünüşüne dayanan din inancıyla mücadele etmek durumundaydı. Bunun üstesinden gelmek için de en köhne, en bayağı materyalizmin yeteceğini tasarlıyorlardı. Aslında bu materyalizm, kamusal düşünüşün küçümsenemeyecek, taşlaşmış bir şeklinden başka bir şey değildi. Dinin kendisi bunu halk arasında sihir ve büyüye dayanan en aşağılık, en bayağı biçimiyle inanılmayacak kadar diri tutmuştu. Bu anlayışta madde hiç de önemsiz sayılmayacak bir rol oynamaktadır. Labriola, praksis felsefesinin kendisinde tarihin yorumuyla birlikte genel bir felsefe olmasına olanak sağlayan, daha ilerideki gelişmesinin öğelerini içinde taşıyan, bağımsız ve özgün bir felsefe olduğunu söyleyerek, aslında her zaman pek güvenli olmayarak bu iki akımdan ayrılır. İşte Labriola'nın tutumunu daha ileri götürerek bu yönde çalışmak gerekir. Rudolf Mondolfo'nun kitapları bu konuda en azından anımsadığıma göre bir gelişme göstermiyor gibi görünmektedir. Praksis felsefesi başlıca öğelerini neden bir yandan idealizmle, bir yandan felsefi materyalizmle, dipnot, mekanist materyalizm, kaynaştırarak bir takım birleşmelere hizmet etmek gibi bir sonuca vardı. Bu konuda karmaşık ve dikkatli bir araştırma yapmak gerekiyor. Bunun için çok ince çözümlemelere girişmek ve sağlam bir düşünce yapısına sahip olmak gerekmektedir. Çünkü insanın kendisini kolayca dış benzerliklere kaptırarak gizli benzerlikleri ve zorunlu ama örtülü bağıntıları görmemesi tehlikesi vardır. Praksis felsefesinin geleneksel felsefeye bağışladığı ve buna geçici bir süre bir gençlik görüntüsü kazandıran kavramlarını eleştiriye dayanan ihtiyatlı bir inceleme ile bulup çıkartmak gerekir. Böyle bir çalışma çağdaş kültürün praksis felsefesinin kurucularının çalışmalarından sonraki tarihini yazmaktan başka bir şey olmayacaktır. Elbette ki güçlük çağdaş kültürce praksis felsefesinden alınarak özümsenmiş olduğu açıkça belli olan düşünceleri bulmakta değildir. Bunun örneği de Croce'nin, dipnot, Croce, Marksizme yönelttiği eleştiriyi dört noktada özetlemiştir. Bunların ikincisi şudur. Felsefe tarihi görüşü açısından tarihsel maddecilik her türlü ön yargıdan, a priori, bu öğretide Hegel'in mirasından ya da kaba evrimcilikten bulaşan kavramlar olsa bile kendisini kurtarmalıdır. Bundan başka bu öğreti tarihsel yorum için basit bir kurallar bütünü, kanon olarak anlaşılmalıdır. Aslında bu da çok verimlidir. Marksizmin bazı kavramlarının eleştirisi Le Devenir Social, Şubat-Nisan 1928, Marksizmin böyle bir indirgemeye uğratılmasını yorumlarken Gramsci şunu yazmıştır. Croce ve Loria'nın, Croce bunu sertçe karşılamış olmakla birlikte, praksis felsefesini yorumlayışlarında büyük bir ayrılık yok, Croce Marksizmi bir ekonomizme indirgemekten başka bir şey yapmış değildir. Materialismo Storico, sayfa 203. Praksis felsefesini tarih araştırmaları için bir kurallar listesi kanon haline indirgemiş olmasıdır. Bu kavram, Katolik çevrelerce de benimsendiği gibi, İtalyan İktisadi Hukuki Tarihçilik Okulu'nun doğmasına katkıda bulundu. Bu akım İtalya sınırlarının dışına da yayılmıştır. Fakat anlaşılması, tanınması en güç olan özümsemeler, üstü kapalı olanlar açıkça belirtilmeyenlerdir. Bunlar praksis felsefesinin çağdaş kültürün bir aşaması olmasından, yaygın bir atmosfer meydana getirmesinden, eski düşünce biçimlerini açıkça belli olmayan dolaylı etki tepkilerle değiştirmiş olmasından ileri gelmektedir. Sorel'in incelemesi bu bakımdan ayrıca ilgi çekicidir. Çünkü Sorel'in ve düşüncesinin vardığı sonucun incelenmesi yolundan gidildiğinde bu konuda birçok aydınlatıcı nokta elde edilir. Bu hatırlatma Croce için de geçerlidir. Ama en önemli inceleme Bergson felsefesiyle pragmatizm üzerinde yapılacak olanlardır. Böyle bir inceleme bu düşünce akımlarının bazı yönelişlerinin praksis felsefesinin tarihsel halkaları olmaksızın düşünülemeyeceğini gösterecektir. Sorunun başka bir yüzü de siyasal bilgiler konusundaki pratik öğretidir. Praksis felsefesi kendisiyle çetin bir mücadeleye girişmeyi ilke olarak benimsemiş olan hasımlarına bu konuda dayanak noktalar vermiş bulunmaktadır. Tıpkı kuramsal olarak Machiavelli ile mücadele eden Cizvitlerin uygulamada onun en iyi öğrencileri oluşu gibi. Mario Misiroli bu gazetenin muhabiri olduğu sırada Sussumba'da 1925'lerde yayımladığı bir yazısında aşağı yukarı şöyle diyordu. Sanayicilerin vicdanlarıyla baş başa kaldıkları zaman eleştirici ekonominin, dipnot Karl Marx'ın kapitali, işlerin iç yüzünü büyük bir berraklılıkla gördüğünü ve böylece kendilerine verilmiş olan dersten yararlandıklarını kabul edip etmedikleri meraka değer. Bütün bunların şaşılacak bir yanı yok çünkü praksis felsefesinin kurucusu gerçeği doğru olarak çözümlemekle bu gerçeğin tarih sahnesindeki yürütücülerinin kapitalistler, belirsiz ve içgüdüleriyle sezdiklerini rasyonel ve bütünleşmiş bir sistem şekline sokmaktan başka bir şey yapmış değildi. Bunlar Marx'ın eleştirisinden sonra daha büyük bir bilince erdiler. Sorunun öbür yönü daha ilginçtir. Sözde ortodokslar da neden praksis felsefesini başka felsefelerle ve çoğu zaman başkasıyla değil de bunlardan biriyle bağdaştırmaya kalkışmışlardı. Aslında en göze çarpan bağdaştırma geleneksel materyalizmi işe karıştırandır. Kantçılıkla, dipnot, bunun tersi bir yol izleyen ortodoks eğilim, praksis felsefesini kantçılığa ya da ne pozitivist ne de maddeci olmayan başka bir anlayışa bağlar ve sonunda Otto Bauer'in din üzerine yazdığı kitaptaki agnostik sonuca varır. Yazar burada Marksizmin herhangi bir felsefe ile hatta Tomizm ile bile bütünleştirilebileceğini ileri sürer. Dipnot, Tomizm. St. Thomas, felsefe ve din bilimi konusundaki bu öğretiyi Summa Theologico adlı kitabında sergilemiştir. Tomizmin temel ilkesi inanılanla bilim arasında bir uyum kurmaktır. St. Thomas, bu öğretisinde Aristo'nun akılcı felsefesiyle Hristiyanlığı bağdaştırmak istemiştir. Yapılan bağdaştırma yalnız dar aydın çevrelerinde sınırlı bir başarıya ulaşabilirdi. Bu konuda Rosa Luxemburg, praksis felsefesinin gelişmesindeki ilerleme ve duraklamalar. Dipnot, burada söz konusu edilen Rosa Luxemburg'un, Warwart'ın 14 Mart 1903 tarihli sayısında yayımlanan Stillstand und Fortschritt in Marxismus adlı yazısıdır. Adlı denemesini görmek gerekir. Bu incelemesinde yazar praksis felsefesinin çeşitli bölümlerinin ayrı ölçüde ama her zaman pratik çalışmanın gereklerine bağlı olarak nasıl geliştiğini açıklar. Bundan anlaşıldığına göre yeni felsefenin kurucuları yaşadıkları zamanın zorunluluklarının daha sonraki dönemin bile çok ilerisinde bulunuyorlardı ve zamansız olduğu için henüz yararlı olmayan silahlarla dolu bir cephanelik meydana getirmişlerdi. Bu silahlar zamanla patlayacaktı. Rosa'nın açıklamasında göz alıcı bir şeyler var ama doyurucu değil. Çünkü büyük oranda açıklanması gereken olguyu soyut biçimdeki bir açıklama olarak ileri sürmektedir. Bununla birlikte bu görüşte derinleştirilmesi gereken doğru şeyler var. Bu durumun tarihsel nedenlerinden biri, praksis felsefesinin halk yığınlarındaki kapitalizm öncesi tortularla, özellikle din alanındakilerle mücadele etmek için kendisine aykırı eğilimlerle birlik olmak zorunda kalmasında aranmalıdır. Praksis felsefesinin iki ödevi var. Bu felsefeyi benimsemiş olan kendi bağımsız aydınlar grubunu oluşturabilmek için en ince şekillere bürünen çağdaş ideolojilerle mücadele etmek ve ortaçağ kültürüne bağlı halk yığınlarını eğitmek. Temelli bir ödev nicelikçe değil, nitelikçe de praksis felsefesinin bütün gücünü yuttu. Öğretici olma amacı yüzünden yeni felsefe başka düşüncelerle de bağıntı kurarak orta düzeydeki, ki çok düşüktü, halk kültüründen biraz üstün bir kültür biçimine büründü. Bu görüntüsüyle kültürlü sınıflarla mücadele etmeye elverişli değildi. Oysa yeni felsefe zamanının en üstün kültür akımı olmak, Alman klasik felsefesini aşmak ve dünya görüşünün bağlı olduğu yeni toplumsal grubun içinden çıkan bir aydınlar grubunun kurulmasını sağlamak üzere doğmuştu. Öte yandan çağdaş kültür, özellikle idealist kültür, bir halk kültürü yaratamadı. Soyut taslaklardan ibaret ve kuramsal olan okul programlarına ahlak ve bilim yönünden olgunluk kazandıramadı. Dar bir aydınlar aristokrasisinin kültürü olarak kaldı. Doğrudan ve dolaylı şekilde günlük politika ile ilintili olduğu ölçüde gençliği kendisine çekebildi. Bu kültür yayılışının tarihsel bir zorunluluğa denk düşmediğine ve geçmişin tarihinde bu çeşit yayılmalar bulunup bulunmadığına zaman ve yer koşullarını göz önünde bulundurarak bakmak gerekir. Modern çağda önde gelen klasik örnek İtalya'da Rönesans, Protestan memleketlerde de Reform'dur. Croce, Storia dell'età barocca in Italia, İtalya'da Barok Çağ Tarihi, sayfa ikisinde şöyle yazıyordu. Rönesans hareketi yalnız seçkin çevreler içinde aristokratik bir hareket olarak kaldı. Anası ve süt ninesi olan İtalya'da bile böyle oldu. Saray çevresinden dışarı çıkmadı, halka inemedi. Bir yaşam üslubu ve ön yargı olmadığı gibi kamunun benimsediği bir düşünce ve inanç da olamadı. Reform ise tersine halkın içine işleme gücüne erdi. Fakat bunu özündeki gelişmenin gecikmesi ile ve yaşam tohumundan birçok kereler koparak başarabildi. Yine bu kitapta sayfa 8... Luther de hümanistler gibi kederi kovdu, sevinci yüceltti, aylaklığı suçladı ve çalışmayı emretti. Ama öte yandan edebiyata ve okuyup öğrenmeye sırt çevirdi ve bunlarla savaşa girişti. Öyle ki onun bu tutumu karşısında Erasmus, Ubi cum quae regnae Lutheranismus ibi litteratum est interitus diyordu. Dipnot. Reformun habercisi olan fakat ihtiyatlılık göstererek hareketten uzakta duran Erasmus, Luther'i suçlar. Gramsci'ye göre Croce ve Hegelciler gibi o da sürecin parçalanması pahasına, antitezin sentezi özünde saklamasını isteyerek diyalektiği sakatlayan aydınlardandı. Diyalektiğin böyle anlaşılması yanlış olduğu kadar siyasal bakımdan tehlikeliydi. Risorgimento'nun ılımlı Hegelcileri de bunu görmüşlerdi. B. Spaventa gibi. Onun otorite aşamasının savsaklanamayacağı, bunun zorunlu olduğu yolunda ileri sürülen mazeretle birlikte insanı beşikte ve köle durumunda tutmak isteyenlere karşı söylediklerini hatırlayalım. Ama bunlar bazı sınıfların somut olarak beşiğinden çıkartılması söz konusu olan kendi toplumsal gruplarının sınırları dışında tepki göstermezlerdi. Sorunun çözümü, devrim, eskiyi yeniden kurma, revolution, restoration kavramında görüldü. Başka deyimle bu ılımlı bir tutuculuktu. Görülüyor ki diyalektiği böyle anlamak aydınlara özgü bir şeydir. Bu aydınlar kendilerini gerçek siyasal mücadelelerde hakem ve ara bulucu sayarlar ve kişiliklerinde ekonomik aşamadan ahlaksal siyasal aşamaya geçişin katarsisi, arınmayı yani diyalektiğin sürecinin sentezini canlandırdıklarını sanırlar. Bu onların öğelerini keyiflerince yani tutkusal olarak bir ölçüde kattıkları, kafalarının içinde evirip çevirerek kotardıkları bir sentezdir. Bu tutum onların bütün varlıklarıyla gerçek tarihsel eyleme katılmayışlarını açıklar. Ayrıca böyle bir tutumun rahatlığı da hiç su götürmez. Erasmus'un reform hareketi karşısındaki tutumu buydu. Gramsci, Materialismo Storico, sayfa 185-186. Bir yerde Luther öğretisinin yayılması, orada kültürün ölmesi demektir. Şüphesiz Alman Protestanlığının 200 yıl boyunca bilim, eleştiri ve felsefe alanında kısır kalmasının tek nedeni, kurucusunun bunlara karşı nefret beslemesi değildi. İtalyan reformcuları, özellikle Jean de Valdes ve dostları, tersine hümanizmle mistisizme olduğu kadar araştırma sevgisini ve ahlak bütünlüğünü zahmetsizce birleştirdiler. Kalvinizmde disiplini kadar katı olan Grace, dipnot, Tanrı bağışı, Protestanlığın anlayışına göre bu tamamıyla insan iradesinin dışında bir çeşit alın yazısıdır. Anlayışı ile serbest araştırmaya, güzellik sevgisine elverişli değildi. Fakat bu mezhep, grace kavramını geliştirip vocation, dipnot, tanrı vergisi, yetenek kavramıyla bağdaştırarak ekonomik yaşamın, üretimin ve zenginliğin artmasına yol açtı. Luther ve Calvin'in reformları geniş bir ulusal halk hareketi oluşturdu. Bu hareketler içinde yalnız daha sonraki dönemlerde üstün bir kültür yayıldı. İtalyan reformcuları büyük tarihsel başarılar sağlayacak kadar verimli olamadılar. Reform da ileri aşamasında Rönesans'ın niteliğine büründü ve böylece Protestan olmayan ülkelerde de halkın içinden doğmadığı halde yaygınlık kazanmıştı. Bundan başka halka mal olarak gelişme evresinde Protestan ülkeler, Katolik ordularının Haçlı seferlerine inatla karşı koyarak zafer kazandılar. İşte Alman ulusu Avrupa'nın en güçlü uluslarından biri olarak böyle doğdu. Fransa din savaşlarıyla derin yaralar aldı. Görünüşte Katoliklik zafer kazandıysa da aydınlanma yüzyılında 1789 devriminden önce ve onunla birlikte ilerleyen büyük bir halk reformu meydana geldi. Bu hareketin başında Voltaire ve Ensiklopedie bulunuyordu. Dipnot. Diderot'un öncülüğünde ve yönetiminde de D'Alembert'in ve 18. yüzyıl Fransa'sının en ilerici düşünür ve yazarlarının katkısıyla yayınlanan ansiklopedi, yeni zamanların başlarında Katolikliğin bağnazlığına, despotluğa karşı çağdaş bilim ve materyalist dünya görüşünü belgeleyen bir dev yapıt olmuştur. Voltaire, Rousseau ve D'Alembert hükümetin ve kilisenin baskılarına dayanamayarak bu devrimci girişimden tez ayrıldıkları halde Diderot bütün zorlukları göğüsleyerek ömrünün 27 yılını bunun gerçekleşmesine verdi. Bulunuyordu. Gerçekten de Fransız halkının yaşamında, fikir ve ahlak alanında büyük bir dönüşüm meydana gelmişti. Bu hareket Luther'inkinden daha bütündü. Çünkü büyük köylü yığınlarına dek uzanmış, büyük bir laik temeli aydınlığa kavuşturmuştu. Dinin yerine ulusallık ve yurtseverlik bağlarıyla somutlaşan tamamıyla laik bir ideolojiyi geçirmeyi denemişti. Fakat bu da doğrudan doğruya yüksek bir kültürün gelişmesine yol açmış, yalnız pozitif hukuk bilimi, dipnot, Hegel'in aynı kültürün bir yandan Fransa'da, bir yandan da Almanya'da Fransız devrimi sırasında aldığı özel ulusal şekiller arasında yaptığı karşılaştırma, uzun bir zinciri izleyerek Carducci'nin şu dizelerine varan ünlü Hegelci görüş. Karşıt bir inanca bağlı olarak Emmanuel Kant Tanrı'nın, Maximilian Robespierre'de kralın kellesini uçurdular. Gramsci'nin notu şeklinde siyasal bilimleri geliştirmişti. Çağdaş bir halk reformu olarak bir praksis felsefesi anlayışı, parlamentarizmin ve siyasal partilerin çamuruna karşı entelektüalist tarzda biraz ya da çok dağınık ve bir çeşit jansenist öfkenin etkisiyle George Sorel tarafından sezilmişti. Sorel bir fikir ve ahlak reformunun zorunluluğu kavramını Renan'dan almıştı. Büyük tarihsel hareketlerin çok kere çağdaş kültürlerce temsil edildiğini söylüyordu. Missiroli'ye yazdığı bir mektupta. Böyle bir anlayış ilkel Hristiyanlıkla bir karşılaştırma derecesi olarak kullanıldığı zaman üstü kapalı bir şekilde Sorel'in fikirlerinde belirtilmektedir. Bu tamamıyla edebiyata bulanmış, biraz hakikat kırıntısı taşıyan, çoğu yapma mekanik kanıtlara dayanan bir kavram olmakla beraber zaman zaman derin bir sezginin şimşek pırıltısıyla parlamaktadır. Praksis felsefesi bütün bu kültür geçmişinin, Rönesans'ın, Reform'un, Alman felsefesinin ve Fransız devriminin, Kalvinizmin, klasik İngiliz ekonomisinin, tüm çağdaş dünya görüşünün temelinde bulunan liberalizmin ve tarihsellik anlayışının açtığı yolda bir aşamadır. Praksis felsefesi, halk kültürü ile yüksek kültür arasındaki karşıtlıkta diyalektikleşen bütün bu fikir ve ahlak reformunun en yüce doruğudur. Bir sentez demektir. Protestan reformu artı Fransız devrimi. Bu hem politik olan bir felsefe hem felsefe olan bir politikadır. Bugün de hala halkın malı olma evresindedir. Bağımsız bir aydınlar grubunun kurulması kolay iş değil. Etki tepkilerle, benimseme ve kopmalarla ve birçok karmaşık yeni oluşumlarla dolu uzun bir süreci gerektirir. Bu daha alt kademedeki toplumsal bir grubun dünya görüşüdür. Bu grubun tarihsel bir girişimi yoktur. Durmadan genişlemektedir ama bu genişleme organik değildir. Belirli bir nitelik düzeyini aşarak devlete sahip çıkamaz. Bütün toplum üzerinde gerçek hegemonyayı yürütemez. Oysa bir aydın grubunun gelişmesinde organik dengeyi ancak bu sağlar. Praksis felsefesinin kendisi de bir ön yargı ve bir batıl inanç oldu. Dipnot: Fransızca metinde superstition sözcüğü kullanılmaktadır. Bunun tam Türkçe karşılığı boş inanç ya da batıl inanç ise de Gramsci burada materyalizmi bilimselliğe ve eleştiriye dayanan bir anlayışla değil de sektarca benimseyenlerin tutumlarını belirlemek için superstition sözcüğünü kullanmış olmalıdır. Bu haliyle çağdaş tarihselliğin halka uygun cephesini göstermektedir ama özünde bu tarihselliği aşacak ilkeleri de taşır. Felsefe tarihinden çok daha geniş olan kültür tarihinde halk kültürünün toplumsal yapısının temelden değişikliğe uğraması ve halk damarının içinden yeni bir sınıf maddesinin ortaya çıkması sonucu materyalizm parlar. Buna karşılık o sırada geleneksel sınıflar spiritualizme yapışır. Fransız devrimi ile restorasyona aynı derecede önem veren Hegel, düşüncenin iki aşaması olan materyalizme, spiritualizme diyalektik olarak birleştirdi. Fakat ortaya çıkan sentez şu oldu. Başının üstünde yürüyen bir adam. Hegel'in izinden yürüyenler bu birliği kırdılar. Böylece yeniden bir yandan materyalist sistemlere, bir yandan da spiritualist sistemlere dönüldü. Praksis felsefesinin kurucusu kişiliğinde bütün bu deneyi, Hegel'i, Feuerbach'ı, Fransız materyalizmini yaşayarak diyalektik birliğin sentezini kurdu. Ayaklarının üstünde yürüyen adam, Hegelcilikte meydana gelen parçalanma, praksis felsefesinde de oldu. Yani diyalektik birlikten, bir yandan felsefi materyalizme gelinirken, öte yandan da çağdaş yüksek idealist kültür, yeni bir can suyu bulabilmek için, kendisine pek gerekli olan praksis felsefesinin öğelerini benimsemeye kalktı. Siyasal bakımdan materyalist görüş, halka, kamusal düşünüşe yakındır. Birçok ön yargıya ve hemen hemen halkın bütün batıl inançlarına, sihir, cinler ve bunun gibi sıkı sıkıya bağlıdır. Halkın Katolikliğinde, özellikle Bizans Ortodoksluğunda görülür bu. Halkın dini kabaca materyalisttir. Bununla birlikte aydınların resmi dini birbirinden ayrı iki din, iki ayrı tabaka meydana gelmesini önlemeye çalışmaktadır. Gerçekte bu, dar bir grubun ideolojisi olduğu halde resmen böyle görünmek istememektedir. Ama bu görüş açısından praksis felsefesiyle Katolikliğin davranışlarını birbirine karıştırmaya kalkmamalıdır. Birincisi yeni halk tabakalarıyla dinamik bir teması sürdürdüğü ve bu tabakaları yüksek bir kültür yaşamına kavuşturmayı amaç edindiği halde, ikincisi sadece tamamıyla mekanik bir temas kurmakta, kalabalıkları en çok tiyatrovari törenleriyle etkileyen bir ibadete ve ilahilere dayanan dıştan bir birlik oluşturmuştur. Birçok heretik atılım kilisede reform yapmak ve halkı yükselterek kiliseyi halka yaklaştırmak amacını güden halk hareketleriydi. Kilise çoğu kez bunlara büyük bir şiddetle tepki gösterdi. Cizvitliği ortaya çıkarttı. Trente konsilinin, dipnot, konsil, kardinallerle Katolik din bilginlerinin toplantısı. Konsile de Trente 1545-1563 protestanlığa karşı yapılan toplantı. Konsile de Trente kararlarının zırhına büründü. Kendi aydınları arasında çok iyi işleyen demokratik bir eleme mekanizması kurup da bunları tek başına yaşayamayan bireyler olarak ele aldı. Yoksa halk gruplarının temsilcisi olarak değil. Kültür gelişmelerinin tarihinde kültür örgütleri ve kişiliklerinde bu örgütleri somut bir biçimde canlandırmış olan adamları ayrıca belirtmelidir. G. de Ruggiero Rönesans ve Reform adlı kitabında, dipnot, Guido de Ruggiero Rinascimento Riforma contro Riforma, 2. cilt, Bari 1930, 2. baskı, 1937, Storia della Filosofia, parte 3a. Başlarında Erasmus olduğu halde birçok aydınların davranışlarının ne olduğu gösterilmiştir. Bunlar baskı ve diri diri yakılma korkusuyla Cizvitli'ye boyun eğmişlerdi. Reformun havarisi gösterişsiz bir halk kitlesi olarak Alman halkıydı. Aydınlar değil. İşte aydınların düşman karşısında bu kaçışları reformun o zamanın yüksek kültür çevrelerindeki kısırlığını anlamaya yarar. Bu durum bu akıma sadık kalan halk yığınları içinden en yüksek noktası klasik felsefe olan yeni bir aydınlar grubunun ağır ağır ayıklanıp ortaya çıkışına kadar sürdü. Böyle bir durum bugüne dek praksis felsefesinin de başına geldi. Onun zemini üstünde gelişmiş olan yüksek düzeydeki aydınların sayıları az olmalarının yanı sıra halkla da bağları yoktu. Halkın içinden çıkmamışlardı. Geleneksel orta sınıflardan geliyorlardı. Tarihin büyük dönemeçlerinde yine sınıflarına döndüler. Bir bölümü de oldukları gibi kalmışlardı ama. Yeni dünya görüşünü sistemli bir revizyona uğrattılar. Kendi yolunda gelişmesi için çalışmadılar. Praksis felsefesinin dünya tarihindeki gelişmenin bir aşaması olmakla birlikte bağımsız, özgün ve yeni bir dünya görüşü olduğunu söylemek, toplumsal ilişkilerin gelişmesiyle birlikte gelişecek olan oluşum halinde de yeni bir kültürün bağımsızlığını ve özgürlüğünü söylemek gerekir. Zaman zaman birbiri ardınca eski ile yeninin değişebilir bir birleşim ve kültür ilişkilerinde de toplumsal ilişkilerin dengesine uygun düşen bir denge görülür. Ancak devletin ortaya çıkışından sonradır ki kültür sorunu bütün karmaşıklığı ile kendisini zorla kabul ettirecek ve bütünleşmiş bir çözüm yoluna girecektir. Ne olursa olsun devletin kuruluşundan önceki davranış zorunlu olarak eleştirel, polemikçidir. Asla dogmatik değildir. Romantik bir davranış denebilir ama bu bilinçli olarak zengin klasikliğine yönelmiş bir romantizmdir. Not: Restorasyon dönemi praksis felsefesi de içinde olmak üzere tarihsellik kavramını benimsemiş bütün çağdaş öğretilerin yoğrulduğu bir dönem olduğu için incelenmelidir. Praksis felsefesi bütün bu öğretilerin en yüce noktasıdır ve restorasyonun yıkılmasından ve kutsal birleşme, La Sainte Alliance paktının bozulmasından sonra 1848 öncesinde yoğrulmuş bulunmaktadır. Bilindiği gibi restorasyon, dipnot, Fransızca'da eski bir varlığın yeniden canlandırılması anlamına gelir. Restoration, mecazi bir deyimden başka bir şey değildir. Gerçekte eski rejimde restorasyon olmuş değildir. Yalnız yeni bir güçler dengesi kurulmuştur. Bu denge ile orta sınıfların devrimci kazançları sınırlandırılıp kanun metinlerine geçirildi. Fransa'da kral, Roma'da papa, kendi ülkelerinde birer partinin başı oldular ve Hristiyanlığın tartışılmaz temsilcileri olmaktan çıktılar. Özellikle papanın durumu sarsıldı. O andan başlayarak da militan Katolik kuruluşları ortaya çıktı. Bunlar 1848, 1849 ve 1861'lerde Emilia legasyonlarının, dipnot, Papa 24 Kasım 1848'de Roma'dan ayrıldı. 1850'de dönünce büyük bir törenle karşılandı. 3. Napolyon'un Magenta ve Solferino'da kazandığı zaferden ve Avusturya birliklerinin çekilişinden sonra legasyonlar ayaklanarak Piemonte ile birleşmeye karar verdiler. Legasyon kelimesi, yönetimi Papa'nın temsilcilerine verilmiş olan Emilia eyaletinin Bologna ve Ferrara şehirlerini anlatmaktadır. Katılmasıyla birlikte papalık devletinin ilk çözülmesi sırasında 1870 ve savaş sonrasında Katolik hareketinin güçlü Katolik eylemi Action Catholique kuruluşları haline geldi. Bu kuruluşlar güçlüydüler ama bir savunma durumundaydılar. Restorasyon döneminin tarihselliğini benimsemiş teorileri, soyutlamalara ve ütopyalara dayanan ve özellikle Fransa'da 1870'e kadar yaygınlaşmış olan ve ahlaksal ve siyasal bir proletarya felsefesi olarak yaşamını sürdüren 18. yüzyıl ideolojilerine karşıydı. Praksis felsefesi en çocuk sularından az çok tutucu bir tarihsellik aşısı yemiş olan Proto'nunkine varıncaya kadar bütün şekilleriyle 18. yüzyılın yığın felsefesi haline gelmiş, halk arasındaki yaygın görüşlerine karşıydı. Proton için Fransızların Gioberti'si ama 1848 döneminin gösterdiği gibi İtalya tarihinin Fransa tarihine oranla gecikmiş olması göz önünde tutularak halk sınıfların bir Gioberti'siydi. Dipnot. Proton'la Gioberti arasındaki paralellik için bakınız daha ilerideki sayfalar. Genellikle Gioberti'nin ılımlılığına, moderastisme karşı çıkan Gramsci hiç olmazsa bir kere onda az çok Jacobence bir nitelik bulur. Özellikle Gioberti'nin Rinnovamento Civile dell'Italia 1851 İtalya'nın uygarlık yolunda yenileşmesi adlı kitabına dayanarak şöyle yazmaktadır. Gioberti hiç olmazsa kuramsal olarak ve İtalya'nın belirli koşulları içinde gerçekten bir Jacoben olarak görülmektedir. Bu Jacobenizmin öğeleri ana çizgileriyle şöyle özetlenebilir. Piemonte'nin ki bir yöre olarak Paris Fransa için neyse İtalya içinde o olmalıydı, siyasal bakımdan ve askerlikçe hegemonyasını belirtmiş olması. Bu çok ilginç bir noktadır. Bunun için Gioberti'nin 1848'den önce yazdıkları bile incelenmelidir. Gioberti, İtalya'da, Fransa'da, Paris'in olduğu gibi ulusal devrimci hareket için bir halk merkezi bulunmadığını hissetmişti. Bu anlayış, Gioberti'nin siyasal gerçekçiliğini gösterir. 1848'den önce Piemonte Roma birincisi, politika milis, ikincisi ideoloji din yönünden itici birer merkez olmalıydılar. 1848'den sonra artık Roma bu önemini yitirmişti. Dahası var, Gioberti hareketin papalığa karşı olmasını önermişti. 2. Gioberti belirsizce olmakla birlikte Jacobenlere özgü bir siyasal hegemonya anlayışı olan ulusal halkçı görüşü benimsemişti. Yani burjuva aydınlarla halkın ittifakını öngörüyordu. Bunun ekonomi, Gioberti'nin ekonomi konusunda düşünceleri belirsiz olmakla birlikte ilginçtir ve edebiyat, kültür alanlarında göstermiştir. Bu konudaki düşünceleri belirgin ve somuttur. Çünkü bu alanda daha az yanılgıya düşme tehlikesi vardır. Rinnovamento'da ikinci kesim yazarlar bölümünde şöyle yazar. Bir edebiyat eğer halkçı değilse ulusal olamaz. Denilebilir. Tutucu tarihçiler yani eski rejimin teorisyenleri, mumyalaşmış Jacobence ideolojilerin ütopyacı karakterini eleştirebilecek durumdaydılar. Çünkü Jacobencilik yeni Fransız ulusunu yaratan bir unsura sahipti. Yani ideolojiye yükselmeden belirlenmiş koşullarla sınırlı bir eylem niteliği taşıyordu. Öte yandan praksis filozofları yine aslında Jacobenlerin babalarından utanan, onların aşırılıklarını lanetlemekle birlikte kalıtımlarının üstüne titreyen bu tutucuların tarihsel çabalarını değerlendirmek için elverişli bir durumda bulunuyorlardı. Praksis felsefesi yalnızca tüm geçmişi açıklamak ve değerlendirmek iddiasında olmayıp kendisini de tarihsel olarak açıklamak ve değerlendirmek iddiasındadır. Yani tarihselliğin en yüksek derecesi olduğunu, topyekün bütün soyut tarihsel dünyanın gerçekten fethi olduğunu da belirtmektedir. 9. ayrımın sonu. Sayfa 104.